İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifir'le Amentü Hassasiyeti çerçevesinde mevzulara değiniyor. Güncel konularda Amentü Hassasiyeti ile ilgili İmam Azam Efendimizin görüşlerinin toplandığı El Usul El Münife adlı eserden çerçeve olarak, mihver olarak takip ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam en son Cenab-ı Hakk'ın fiili sıfatlarında kalmıştık.
Evet.
Bizleri kitaptan takip eden saygıdeğer dinleyicilerimiz için sayfa 56'da kalmıştık. Allah'ın fiili sıfatları üzerine kalmıştık. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bundan bir evvelki konu başlığımız, yani ikinci bab kitaptaki orijinal tasnifiyle Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatları hakkındaydı. Orada sıfatü zatiyye diye başlamıştık. Ondan sonra o fiillerle ilgili izahatı yapmıştık. Cenab-ı Hakk'ın sıfatların ikiye ayrıldığını daha evvel söylemiştik. Zati sıfatlar, fiili sıfatlar. Zati sıfatların ikiye ayrıldığını söylemiştik. Sübuti sıfatlar, selbi sıfatlar. Onları gördükten sonra şimdi fiili sıfatlarına geçiyoruz. Bir genel giriş olması bakımından fiili sıfat ne demek? Cenab-ı Hak fiil işler mi? İşler.
Evet.
İnsan da fiil işler. İnsanın fiillerinin sıfatları vardır. Cenab-ı Hakk'ın fiilinin sıfatları vardır. İnsanın zati sıfatları vardır. Cenab-ı Hakk'ın da zati sıfatları vardır. Fakat bunların sadece tesmiye olarak, isim olarak, kelime olarak aralarında bir ortaklık vardır demiştik daha evvel, evet. Zati sıfatları anlatırken. Sadece kelime olarak ortaklıklar var. Mahiyet olarak aralarında bir müştereklik bulunduğunu söylemek doğru değil demiştik.
İsim benzerliği var.
İsim benzerliği var. Yani Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatlarıyla insanın zati sıfatları arasında görme, işitme vesaire. Sadece isim benzerliği var. Ama mahiyet açısından da bizim görmemiz gibi Cenab-ı Hakk'ın görmesi, bizim işitmemiz gibi onun işitmesi diye düşünmek doğru değil demiştik. Aynı şey fiili sıfatları için de söz konusudur. İnsan fiil işler, Cenab-ı Hak da fiil işler. İnsanın fiil işlemesiyle Cenab-ı Hakk'ın fiil işlemesi birbirinden farklıdır. İnsanın fiilleri, azaları, organları aracılığıyla olur. Arızidir. Zamansal ve mekansaldır. Yani insanın her bir fiilinin, eğer fiili hareket ve sükun diye ikiye ayırırsak, her bir fiilinin bir öncesi vardır. Hareket ise öncesinde sükun vardır. Sükunsa öncesinde hareket vardır. Yani insan durmadan yürüyemez, yürümeden duramaz. İnsan durdu demek için bir hareketten sonra bu durma fiilinin meydana gelmesi lazım ki biz onu anlayabilelim. Nedir bu? Veya insan yürüdü derken ha önce durmuş ki sonra yürüdü, harekete geçti şeklinde anlıyoruz bunu. İnsanın fiilleri tıpkı kendisi gibi muhtes olduğu için bir başlangıcı var, bir evveli var. Ama Cenab-ı Hakk'ın fiilleri için böyle bir zamansallık, mekansallık söz konusu değildir. Cenab-ı Hakk'ın fiilleri için o bu fiilleri bir takım azalar, organlar vasıtasıyla işler demek, böyle düşünmek asla ve kat'a doğru değil. Cenab-ı Hakk'ın azalardan, organlardan münezzeh olduğunu daha evvel muhtelif vesilelerle vurgulamıştık. Bu mesele El-Akidetü Tahaviyye metninde de açık bir biçimde geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın Teala anil hududi vel gayat vel a'da'i vel erkani vel edevat şeklinde açık, seçik, net bir biçimde geçiyor. Cenab-ı Hak zatının son sınırları, noktaları olmaktan münezzehtir, boyutları olmaktan münezzehtir. Bir takım azalara, organlara, edevata, alete, edevata muhtaç olmaktan da münezzehtir şeklinde açık bir ifadeyle geçiyor. Burada da İmam Ebu Hanife Hazretleri meseleyi dikkatimize şu ifadelerle sunmaya başlıyor. Kâle fil fıkhil ekber, El Fıkhul Ekber'de İmam Ebu Hanife Hazretleri şöyle dedi: Fel fi'liyetu, fiili sıfatlar, et tahliku ve terziq, yaratmak, rızık vermek, vel inşa vel ibda, inşa etmek, örneksiz olarak ortaya koymak, yaratmak, ve sun'u ve gayri zelik, yapmak, etmek, eylemek ve buna benzer fiillerdir. Cenab-ı Hakk'ın fiili sıfatları olarak örnek olması kabilinden burada İmam Ebu Hanife Hazretleri yaratmayı saydı, rızık vermeyi saydı, inşa etmeyi saydı ki biz buna Türkçemizde de kullanıyoruz. Bir şeyi yapmak, meydana getirmek anlamında. Efendim, ve ibda bir şeyi örneksiz biçimde yapmak.
Emsalsiz bir şekilde.
Evet, emsalsiz bir şekilde. Bedi'us semavati vel ard diyoruz. Semavatı ve arzı örneksiz bir şekilde ortaya koymak, yoktan var etmek. İbda ve sonu da aynı şekilde. Evet, vallahu teala lem yezel halikan bi tahlikihi. Cenab-ı Hak ezelden beri yaratma fiiliyle haliktir. Cenab-ı Hak ezelden beri bir şeyler yaratıyor anlamına gelmez bu. Cenab-ı Hakk'ın halik, halk sıfatı, halik ismi şerifi ezelidir. Ama halk, yani yaratmak, ezeli değildir. Ve tahliku sıfatuhu fil ezel, bu ifadede onu anlatıyor zaten. Tahlik, yaratma, Cenab-ı Hakk'ın ezelden beri sahip olduğu bir sıfattır. Ama Cenab-ı Hakk'ın yaratması, yani yarattığı şeyleri var etmesi, ortaya koyması, bu ezeli değildir. Ve fa'ilen bi fi'lihi vel fi'lu sıfatuhu fil ezel. Cenab-ı Hak lem yezel halikan dedi. Burada da lem yezel fa'ilen bi fi'lihi, ezelden beri faildir. Vel fi'lu sıfatuhu fil ezel, fi'l de onun ezelde, ezelden beri mevcut olan sıfatıdır. Fekânallâhu hâlikan kable en yahluk. Mahlukatı yaratmadan, halk etmeden evvelde Cenab-ı Hak hâlik idi. Ve râzikan kable en yerzuk. Yarattıklarını, onları yaratıp da rızık vermeden evvel de o razık idi, rızık vericiydi. Bu sıfata sahipti yani. Ve fi'luhu sıfatuhu fil ezel. İşte onun bu anlamdaki fiilleri İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin izahına göre ezeldeki sıfatı anlamındadır.
Yani bizim mesela bir insan hocam, yani icat yapmadan önce mucit olmuyor.
Olmuyor. Kitap i̇cadı, yazmadan yazar evet. Olmuyor.
Yani icadı yapıyor, ondan sonra mucit oluyor. Ama evet. Cenab-ı Hak'ta bu böyle değil. Mucit, yani halik ama yarattıktan sonra da halik, önce de haliktı. Yani bu evet. Bu fark evet hocam.
Şimdi burada hassas bir nokta var, onun üzerinde durmamız lazım. Bizim usulüddin kitaplarımızda, akaid metinlerimizde Cenab-ı Hakk'a havadisin hulul etmeyeceği, onun bundan münezzeh olduğu sık ve ısrarlı bir şekilde vurgulanır. Yani Cenab-ı Hak önceden yokken herhangi bir şey Cenab-ı Hakk'ın zatına hulul etmez. Dolayısıyla onda herhangi bir değişiklik meydana gelmesi söz konusu değildir. Ama burada İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, ve fa'ilen, yani lem yezel fa'ilen bi fi'lihi, Cenab-ı Hak fiiliyle ezelden beri faildir. Acaba burada fiil de ezeli midir? Yaratmak anlamında, rızık vermek anlamında bu ezeli midir? İmam Ebu Hanife burada bu fiile sıfat adı veriyor. Fiilin sıfat olduğunu söylüyor ve diyor ki lem yezel fa'ilen bi fi'lihi vel fi'lu sıfatuhu fil ezel. Burada yani bir eylemden bahsetmiyor İmam Ebu Hanife Hazretleri.
Fiil sıfatından bahsediyor.
Fiil sıfatından, daha doğrusu sıfatla fiili aynı anlamda kullanıyor. Evet. Bir biz fiili iş işlemek anlamında, bir eylem yapmak anlamında kullanıyoruz. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki vel fi'lu sıfatuhu fil ezel. buradaki fiil Cenab-ı Hakk'ın ezeldeki sıfatıdır. Ezeli sıfatıdır. Fakat o zaman halk ile mahluk,
evet,
efendim, rızık tekvin ile mükevven, rızık ile marzuk arasında bir fark gözetiyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Bu ifadeleri açımladığımızda ortaya zarureten çıkan bir şey bu. O zaman diyoruz ki rızık başka bir şeydir. Rızık verici olmak başka bir şeydir. Birisine fiilen rızık vermek
başka bir şeydir.
Başka bir şeydir. Var edici olmak başka bir şeydir. Bir şeyi fiilen var etmek başka bir şeydir. Bu ikisini hassasiyetle birbirinden ayıralım. Fekanallahu halikan kabla en yahluk ifadesi de bunu anlatıyor. Cenab-ı Hak mahlukatı var etmeden önce de halik idi. Ve razikan kabla en yerzuk, mahlukatına rızık vermeden önce de razık idi. Ve fi'luhu sıfatuhu fil ezel, fiili ezelde onun sıfatıdır. Vel fa'il huvallah, fa'il Allah'tır.
Allah'ın kendisidir.
Ve fi'lullahi gayru mahluk, Allah Teala'nın fiili mahluk değildir. Vel mef'ulu mahlukun, o fiil ile ortaya çıkan, meydana gelen şey mahluktur. Fiilin tesir edip de ortaya çıkardığı şey mahluktur. Ama fiilin kendisi mahluk değildir. Bunu derken şu noktaya dikkatimizi çekiyor imamımız. Cenab-ı Hakk'ın fiili zamansal değildir, mekansal değildir, hadis ve muhtes değildir. Şimdi buradan bu hakikati aklımızda tutarak ayet-i kerimeye dönelim. Allah odur ki semavatı 6 günde yarattı, sonra arşa istiva etti.
Evet.
Sümme istiva alel arş. Şimdi buradaki sümme bir zamansallık mı anlatıyor bu edat? Bir terahi mi var eskilerin tabiriyle? Yoksa başka bir husus mu var? Selefi kanat, selefi cereyan ya da artık son zamanlarda modernistler Cenab-ı Hak için de böyle bir takım adeta beşeri vasıflar, beşerle mahsus olan, beşeri, sadece beşeri münhasıran, beşeri ilgilendiren, ona mahsus olan şeyleri Cenab-ı Hakk'a da atfetme hastalığına düçar olmuş çevreler bu durumu aynı bizdeki zamansallık gibi anlama ısrarındalar. Bunun doğurduğu arıza, imamlarımız tarafından beşere mahsus herhangi bir vasfın Cenab-ı Hakk'a ıtlakının, onun bununla tavsifinin küfür olduğu şeklindeki ikazla karşılanıyor. Ve men vasafallaha bi ma'nen min ma'anil beşer fakat kefer. Şimdi bu bir kaidedir. Yani altında muazzam açılımların olduğu, muazzam teferruatların, açılımların, feriyatın olduğu bir kaidedir. Tıpkı leyse kemitlihi şey'un ayetinde olduğu gibi.
Genel prensip yani.
Genel prensip çok kapsamlı.
Prensiplerinden birisi.
Evet, çok kapsamlı. İşte bu kapsamını, kapağını kaldırdığınızda, açtığınızda ortaya bu hakikat çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın fiilini insanın fiiline benzeten, insana olduğu gibi ona da zamansallık, mekansallık atfeden düşünce imamlarımız tarafından küfür olarak ifade ediliyor. Çok dikkat etmek lazım. Yeni bir fasla geçiyoruz.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, Amentü Hassasiyeti programımız devam ediyor. Arabalarında, evlerinde, radyoları başında bizleri dinleyenlere selam olsun. İnşallah yeni bir fasla başladık. Adım adım devam ediyoruz inşallah.
Evet. Faslun fit tafaddul vel adl ve nefyul aslah. Cenab-ı Hakk'ın kullara fazlı ihsanı ile muamele etmesi, adaletiyle muamele etmesi, bir de aslah nazariyesinin reddi. Aslah biliyorsunuz,
evet,
Mutezile'nin bir iddiası, bir tezi. Diyor ki Cenab-ı Hak kulları için en aslah olan neyse, en elverişli, en uygun, en yararlı, en faydalı olan neyse Cenab-ı Hak onu yapmak zorundadır.
Evet.
Çünkü bu onun adil oluşunun doğurduğu bir zarurettir diyorlar.
Adaletinin gereğidir.
Evet. Adaletinin gereğidir diyorlar. Şimdi İmam Ebu Hanife Hazretleri bu kavramları açacak. Cenab-ı Hakk'ın bize muamelesi,
evet,
bu üç kavramla izah ediliyor. Fazl-ı kerem, lütuf, adalet, bir de Mutezile bakımından aslah. Kale fil fıkhil ekber, İmam Ebu Hanife Hazretleri el fıkhil ekberde şöyle dedi: Vallahu Teala mutefaddilun ala ibadihi. Allah Teala kullarına lütuf ve ikram eder. Fazlı inamda, ihsanda bulunur. Ve adilun ala ibadihi, kullarına olan muamelelerinde de adalet sahibidir, adildir. Yu'ti ed'afu ma yustevcebul abdu tafaddulen minhu Teala. Kulun bir fiili karşılığında göreceği muamelenin, karşılığın, sevabın kat kat fazlasını verir. Nasıl? Tefaddulen minhu Teala. Kendinden bir inam, ikram, ihsan ve lütuf olarak. Kul bir fiil işler, bir amel işler. Cenab-ı Hak o bir tek amelin karşılığını kula kat kat öder. Onun
gereğinden fazla yani.
Karşılığından.
Gerektirdiğinden fazla.
Evet. Yani onun kul ben şu ameli işledim, dolayısıyla karşılığında Allah'ın verdiği bu şeyi hak ettim dememeli. O amelin karşılığı o değildir. Daha azıdır ama Cenab-ı Hak ona fazlasını veriyor.
Gerektiğinden fazla verir.
Evet. Öyle fiiller var ki bunlar hadis-i şeriflerde açıkça ifade buyurulmuş. Öyle fiiller var ki Cenab-ı Hak tarafından 1:10 la karşılık veriliyor. Öyle fiiller var 1:100, öyle fiiller var 1:700. Oruç gibi öyle fiiller de var ki insanın hesap kitap cetvelini, duruyor, makinasını aşan bir vüs'ate, bir şeye sahip.
Evet hocam.
Dolayısıyla insanın bu amellerine karşılık gördüğü, göreceği sevap, mükafat onun hak ettiği değildir. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle ona kat kat vermesinden ibarettir. وَقَدْ يُعَاقِبُ الْعَبْدَ عَلَى الذَّنْبِ عَدْلًا مِنْهُ. Kul bir günah işler, günahına karşılık Cenab-ı Hak onu azaplandırabilir.
Evet.
Ona bir ceza verebilir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın adaleti olarak tecelli eder, adalete uygun olarak tecelli eder. Bu şu anlama gelmez: günah işleyen her kul bunun karşılığında bir azap görür. Hayır, buradaki ifade bizi böyle anlamamıza mani. Ve kad yuaqibul abde alezzenbi adlen minhu. Verebilir kula.
Kad.
Evet, yani o bu ihtimal anlatıyor. Dilerse, murad ederse günah işlemiş bir kuluna azap edebilir. Ederse eğer, bu onun adaletinin bir tecellisi, bir gereği olur. Fakat ya'fu fadlan minhu, isterse affeder.
Evet.
Affettiği zaman da bu onun fazlı keremi olur. Vallahu yehdi men yeşâ'u fadlan minhu. Allah Teala dilediği kimseye hidayet verir. Bu onun fazlı keremidir, ihsanıdır. Ve yudillü men yeşâ'u adlan minhu. Dilediği kimseyi de saptırır, dalalete sevk eder. Bu da onun adaleti gereğidir, adaletinin yansımasıdır. Ve idlaluhu hizlanuhu. Cenab-ı Hakk'ın saptırması demek, dalalete sevk etmesi demek, hizlan demektir. Hizlan da kulunu yardımsız bırakması demek. Ondan rahmet, merhamet, teyit, nusrat, elini çekmesi demek.
Evet.
Kulun bu şekilde yardımsız kalması, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, merhametinin dışına savrulması, Allah korusun, başlı başına bir felakettir. Bütün felaketlerin kaynağı da esasen budur, hizlan. İmam Ebu Hanife Hazretleri bu hizlanı bize şöyle tarif ediyor: ve tefsirul hizlani en la yuvafikal abde ala ma yardahu anhu. Cenab-ı Hakk'ın hizlanı demek, bunu hak etmiş olan kulu razı olduğu fiili işlemeye muvaffak kılmaması demektir.
Tevfikini çekmesi Cenab-ı Hak.
Tevfikini çekmesi, razı olduğu fiillere kulun muvaffak olmasına yardım etmemesi. Kulu bu anlamda teyit ve desteklememesi. Ve huve adlun minhu Teala. Bu zulüm değildir, bu haksızlık değildir. bu Cenab-ı Hakk'ın adaletidir. Çünkü bunu hak etmemiş kimseye Cenab-ı Hak böyle bir muameleyi reva görmezdir. Ve huve ukubetul mahzuli alel mahsiye. Bu hızlanda bırakılmış, yardımsız, yalnız, tek başına bırakılmış kimsenin günah işleme konusunda başlı başına fiili olarak bizzat bir şeydir, cezadır, ukubettir.
Evet.
Yani kul böyle bir hale düştüğü zaman Allah korusun, bu artık onun günaha terk edilmesi, günahıyla baş başa, şeytanıyla, nefsiyle baş başa bırakılması demektir ki buradan şunu anlıyoruz biz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyoruz ya.
Evet hocam.
Evet, bu ne demektir? Bu aslında bir merfu hadistir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle açıklamış bunu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, İmam Bezzar'ın rivayetine göre Abdullah bin Mes'ud Hazretleri diyor ki kuntu inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir seferinde Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın yanındaydım. Fekultuha, bu cümleyi söyledim. La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini söyledim. Fekale, Efendimiz buyurdu ki tedri ma tefsiruha. Bu cümlenin açılımı nedir, tefsiri nedir biliyor musun? Kultu Allahu ve Resuluhu a'lem. Dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kale, buyurdu ki la havle am masiyetillahi. Allah Teala'nın masiyet olarak ilan ettiği şeye düşmemek, ondan geri durmak kul için söz konusu değildir. Ve la kuvvete ala taatillahi, Allah Teala'nın emirlerini yerine getirme, ona taat ve itaat konusunda kulda bir kuvvet yoktur. Yani ne günahtan kaçınmaya ne taat işlemeye kulun kendiliğinden bir günahı, bir kuvveti, bir gücü, bir kudreti yoktur. İlla bi avnillah, kul bunu ancak bütün bunları Allah'ın yardımıyla yapar. La havle ve la kuvvete illa billahın açılımını bizzat aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle yapmış.
Bunu, la havle an masiyetillahi ve la kuvvete ve la ta'atillahi illa bi'avnillah.
İlla bi'avnillah. Allah razı olsun. Evet. İmam Bezzar nakletmiş bunu. Evet. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife Hazretleri ve huve ukubetul mahduli alel masiyeti, kulun artık günahıyla, şeytanıyla, nefsiyle baş başa bırakılması, yardımsız bırakılması ki başlı başına bir ukubettir, bir ikaptır, bir azaptır. Allah bizleri bunlardan korusun. Hı. Şimdi şu yukarıda geçen cümlelerle ilgili bir izahat yapmamız lazım. Gerçi ileride gelecek yine bunlar ama burada da sırası düşmüşken izahı yapalım. Vallahu yehdi men yeşâ'u fadlan minhu. Allah Teala dilediği kimseye hidayet verir bir fazlı kerem olarak. Buradan şöyle bir netice çıkar mı? Allah Teala kulları arasında bir ayrım yapıyor. Bir takım kullarına hidayet nasip ediyor, bir takımlarını bundan mahrum ediyor.
Seçki yapıyor yani, seçiyor.
Kulları arasında bir ayrım yapıyor, ayrımcılık yapıyor tabiri caizse. Bir kısmına torpil geçiyor. Bunun bir ölçüsü, bir açıklaması, bir mantığı da yok. Dilediği kimseye bunu veriyor, dilediği kimseyi de dalalette bırakıyor gibi bir anlaşılma tarzı mümkün müdür? Ve yudillu men yeşâ'u adlen minhu. Dilediği kimseyi de dalalete sevk eder adaletinin gereği olarak. Şimdi cümleyi bu şekilde, bu ikili ifadeyi, iki kısımdan oluşan bu cümleyi böyle keyfi bir tasarruf şeklinde anlamak mümkün değil. Neden? Çünkü ikinci cümlenin sonunda imamımız buyuruyor ki ve yudillu men yeşâ'u adlen minhu.
Sınırlıyor hocam ya orada.
Evet.
Sınırlama var.
Evet. Dilediği kimseyi dalalete sevk eder ama adlen minhu. Adalet. Bu onun adaletinin bir yansımasıdır. O halde bu dalalete sevk ettiği kimse o dalaleti hak etmiştir.
Evet.
Hatta İmam Maturidi Hazretleri şöyle çok teknik, dakik bir izah yapıyor. Diyor ki Mutezile ile bizim aramızdaki fark bu türlü ayetlerin anlaşılmasında şudur. Mutezile der ki Allah'ın hidayet vermesi ve saptırması şudur. kul hidayeti tercih eder, Allah da hidayeti yaratır onun için.
Evet.
Yahut kul dalaleti tercih eder, o yolda gider, Allah da onun için onu yaratır. O onun tercihi olarak, yani önce kul bunu yapar, tercih eder, Allah buna karışmaz. Evet. Zaten determinist bir şey var, sistem var kainatta.
Biz kendi içinde mantıklı, tutarlı, kendi içi, evet.
Yani dolayısıyla Allah bunu otomatik işleyen bir mekanizma olarak koymuş kainata, tabiri caizse sonra kenara çekilmiş. Kul ne yaparsa onun neticesini görüyor. Hidayet isterse hidayete gidiyor, dalalet isterse dalalete. Başlangıçta prensip olarak bunları yaratan Allah'tır, evet. Ama kulun her bir fiili için bunu yeniden gündeme getirmek doğru değil. Bu otomatik işleyen bir mekanizmadır, gider. Bizse diyor İmam Maturidi, böyle düşünmüyoruz. Biz diyoruz ki kul dalaleti tercih ettiğinde, buna niyet ettiğinde, buna azmettiğinde artık Cenab-ı Hak onun dalalete gideceğini bildiği için o fiili yaratır, kul da işler.
Evet.
Yani fiilen o yola girmiş gitmekte olan insanın değil, ona karar vermiş, azmetmiş insan.
Niyetine koymuş.
Niyetine koymuş. Cenab-ı Hak da onun niyetine göre onu yaratıyor. Yaratması adaletinin gereğidir. Aynı şey hidayet için de söz konusudur.
Evet.
Cenab-ı Hak bir kısım insanları dilerse, onlardaki hiçbir özellik bahis konusu edilmeksizin, tamamen lütfu ilahi olarak onlara re'sen hidayet verebilir.
Evet.
Ama Cenab-ı Hakk'ın hidayet verdiği insanların prensip olarak hidayete gelmek gibi bir hazırlıklarının, niyetlerinin, kararlarının, azimlerinin olması lazım. Bir arayış içinde olmaları lazım ki o insan o arayışın neticesinde hidayeti bulma noktasına gelir.
Lütfundan bulur.
Cenab-ı Hak da ona lütfu ikramda bulunur.
Bulur.
O hidayeti yaratır. O da hadi olur. Hidayete giden kimse olur. Daha doğrusu hidayete gider, mühtedi olur. İnşallah ileride yeri geldiğinde bunları gene açacağız, izah edeceğiz.
Hocam Hızlan meselesini bir daha böyle
evet,
bir yaparsın.
Evet, Hızlan meselesini zaten buradan oraya geliyordum. Hızlan meselesi nedir? Şimdi biz insan olarak, beşer olarak hayatımızın her anında, her salisesinde, her lahzasında Cenab-ı Hakk'a muhtaçız.
Evet.
Gene El-Akidetü Tahaviye metninden bir cümle. وَمَنْ اِسْتَغْنَ عَنِ اللّٰهِ تَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرْ Her kim Allah Teala'dan bir göz açıp kapama süresince ona ihtiyaçsız olduğunu düşünse, ondan bağımsız, müstakil olduğunu düşünse kafir olur. Biz demek ki ihtiyari fiillerimizde de, gayri ihtiyari fiillerimizde de Cenab-ı Hakk'ın tahtı tasarrufundayız. Evet. Ona muhtacız. Bir kimse dolayısıyla benim Allah'a hiçbir şekilde ihtiyacım yoktur diye düşünse haşa ve kella, Allah Teala o kimseden lütuf, inam, ikram, tevfik, bütün bu yardımlarını çekiyor.
Hızlana,
İşte bu durum edeyim. Hızlandır. Allah Teala'nın bir kulunu terk etmesi, tabiri caizse terk etmesi hızlandır. Nesullâhe ve nesiyehum. Onlar Allah'ı unutunca Allah da onları unutur. Burada Cenab-ı Hakk'ın işte unutması, hızlana terk etmesi demektir. Allah onların yüzüne bakmaz, onlara hiçbir şekilde yardım ve tevfikte bulunmaz. Bunu çektiği zaman Cenab-ı Hak, elini çektiği zaman bir insandan, bir varlıktan onun şeytanlaşması kaçınılmaz bir şeydir.
Evet.
Şeytana zebun olması, asker olması ve fiilen şeytanlaşması kaçınılmaz bir şeydir. Evet. Vallahu ganiyyun ve entumul fukara, işte bu. Fukara, fakir, muhtaç
olmak. Siz evet. Fakirlersiniz, evet. Muhtaçlarsınız. Allah da hiçbir şeye ihtiyacı olmayan zengindir.
Ganidir. Bu ayeti biz sanki dünyalık elde etme bağlamına münhasır gibi anlarız ilk adımda. Evet. Fakat bu doğru değil.
Fakirlik hep öyle akla geliyor.
Öyle yani. Öyle onu çağrıştırıyor ama buradaki hayatın her alanına ilişkin ihtiyaçtır. Biz hayatımızın her anında aklımıza gelebilecek her evet. konuda, gelen gelmeyen her konuda Cenab-ı Hakk'a muhtaçız. İman ettik diyoruz. İmana bizi muvaffak kılan odur.
Tabii.
Sağlıklı yaşıyoruz. Buna muvaffak kılan odur. Evet. Öğreniyoruz. Buna muvaffak kılan odur. Amel ediyoruz. Buna muvaffak kılan odur. Bütün bunları onun tevfikiyle yapıyoruz. La havle ve la kuvvete illa.
Hepsi hamde muhtaç yani. Evet. Şükre muhtaç.
Evet. İşte bunların Cenab-ı Hakk'ın inamının, ihsanının tevfikinin, kulun eserlerinin kulun üzerinde görülmesi onun rahmetini anlatıyor. Fakat Cenab-ı Hak bunu çektiğinde kul adeta şaşkın, tek başına bir vadiye düşmüş, yol iz bilmeyen insan gibi kaybolur gider.
Evet.
Dalalet budur zaten.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'dayız. Değerli hocam, Ebu Bekir Sıfır'ın Amentu Hassasiyeti çerçevesindeki açıklamalarını dinlemeye devam ediyoruz.
Evet. Ve kâle fil fıkhil ebsat. El fıkhul ebsat'ta İmam Ebu Hanife Hazretleri şöyle dedi. Vallahu'l ganiyyu. Allah Teala ganidir. La yatlubullahu an ihtiyacin minel ibadi şey'en. Allah Teala ihtiyaç duyup da kullardan herhangi bir şey talep etmez. Allah Teala'nın kullardan bir takım talepleri vardır.
Evet.
Ama bu onun ihtiyacını gösteren bir şey değildir. O muhtaç olmaktan münezzehtir. Kullardan talep ettiği şey
ihtiyacını karşılamak için değildir.
Değildir. Hatta tam tersine kulların ihtiyaç duyduğu şeydir. Evet. İnnemâ hum yatlubûne minhul hayra. Bu cümle de tam bunu anlatıyor zaten.
Evet.
Talep eden kuldur. İsteyen kuldur. Ne ister kul? Cenab-ı Hak'tan ister ve ondan hayır ister.
İyilik ister,
hayır. İyilik ister, hayır ister. Ve hakkullahi aleyhim. Cenab-ı Hakk'ın onlardan bir şey talep etmemesi onlar üzerinde bir hakkı olmadığı anlamına gelmez.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın kullar üzerinde külli mutlak
hakkı vardır.
Hakkı vardır. Çünkü insan ya da başka herhangi bir varlık, mahlukat varlığı kendinden değil ki Cenab-ı Hakk'a borçlu.
Evet.
Ve her şeyini borçlu. Ve hakkullahi aleyhim en ya'buduhu. Allah Teala'nın kullar üzerindeki hakkı kulların ona kulluk etmesidir. Ve la yüşrikû bihi şey'en, ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Buradaki ortaklık sadece bizi Allah'tan başkası yarattı haşa değil.
Her konuda öyle mi?
Tabii. Bu derslerin başında biz beşli bir tevhid kategorisi saymıştık.
Evet.
Hatırlayacak olursak zatta tevhid, esmada tevhid, sıfatta tevhid, fiilde tevhid ve ahkamda tevhid. İşte bu beş konunun hiçbirisinde kul Allah Teala'ya şirk koşmamalıdır. Başka hiçbir varlığı, hiçbir kavramı, hiçbir merciyi ilahlaştırmamalıdır. Cenab-ı Hakk'ın kullar üzerindeki hakkı demek ki iki noktada ortaya çıkıyor. Birincisi, kulluğu ona özgüleyecekler. Sadece ona kulluk edecekler. İkincisi de
hiçbir şey
bu ona, kulluğa, o adrese, bu kulluğun münhasıran o adrese yöneltilmesi lazım. İçine başka bir adres girerse, bir karışıklık, bir
teşviş,
şey bulanırsa, bulandırırsa onu, o amel muhlas, ihlastan çıkıyor. Bulanık, karışık bir amele dönüşüyor.
Muhlat oluyor.
Muhlat oluyor. Eyvallah. Allah razı olsun.
Evet.
Evet, فَاِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ. Eğer kullar bunu yaparsa, bunu yaptıkları zaman, kulluğu Cenab-ı Hakk'a özgülediklerinde ve bu kulluğun içine başka hiçbir şeyi karıştırmadan arı duru saf bir kulluk arz etmeye muvaffak olduklarında فَحَقُّهُمْ عَلَيْهِ اَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ. O zaman kulların da Cenab-ı Hak üzerinde bir hakları oluyor. Nedir o? Cenab-ı Hakk'ın onları bağışlaması. Buradaki hak tabiri cümlenin iki tarafını dengelemek için buraya konmuş bir tabir olarak okunmalıdır. Çünkü kulun Allah üzerinde hiçbir hakkı olmaz.
Zorunluluk değil yani.
Tabii. Bu Cenab-ı Hakk'ın vücub alallah, vücub anillah kavramsallaştırmasında gördüğümüz şeydir. Mutezile diyor ki kul bunu yaptığında, Allah'a kulluk edip de ona hiçbir şey ortak koşmadığında kulun Allah üzerinde bir hakkı olur. Nedir o? Allah'ın o işi yapması vacip olur.
Vücub alallah.
Vücub alallah olur. Biz diyoruz ki vücub alallah olmaz, vücub anillah olur. Allah Teala şöyle şöyle yapanlara şu karşılığı vereceğim buyurduğu için, bu bizzat onun bir vaadi olduğu için anlarız ki Cenab-ı Hak bunu üzerine almış.
Lütfen yani.
Lütfen ve keremen üzerine almış. Siz bunları yaparsanız ben de şunu yapacağım. Ondan sadır olmuş bir vücuptur bu. Yoksa kimse Allah Teala'ya bir şey vacip kılamaz. Evet, işte onlar Cenab-ı Hakk'a katışıksız, halis kulluk yaptıklarında bunu şirk şaibesine hiçbir şekilde bulaştırmadıklarında Cenab-ı Hakk'ın onları bağışlaması ve yusibuhum aleyhi bu mağfirette sebep teşkil eden amelleri, katışıksız, ihlaslı amelleri sebebiyle onları mükafatlandırması Cenab-ı Hak üzerine bir hak olur.
Evet.
Ve kâle fî rivayeti Muhammed, İmam Muhammed rahimehullah'ın rivayeti var burada. Kâle Ata İbni Ebi Rabah, bu Ata bin Ebi Rabah tabiindendir biliyorsunuz.
Evet hocam.
Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin en önde gelen talebelerinden birisidir. Bütün ümmetin fazileti, takvası, zühdü üzerinde, ilmi üzerinde ittifak ettiği çok mübarek bir zattır. Sırası düşmüşken bundan biraz bahsedeyim evet, size.
Mekke fakihlerinden değil mi hocam?
Mekke fakihlerinden. İmam Ebu Hanife'den, İmam Ebu Hanife Hazretleri rahimehullah aynı zamanda büyük bir cerh tadil imamıdır.
Evet.
Kendisinden nakledilen çarpıcı tadillerden birisi bu Ata bin Ebi Rabah hakkındadır. Ben ondan daha üstününü görmedim diyor. Ata bin Ebi Rabah'tan daha faziletli birisini görmedim diyor. Bir de cerhi var. Gene o da çok çarpıcı. Şiilerin önde gelen ravilerinden, hadis nakilcilerinden Cabir el-Cu'fi.
Evet.
Ondan da daha yalancısını görmedim diyor.
Allah Allah.
Fakat şöyle bir şey var. Bu Ata bin Ebi Rabah rahimehullah kaynaklar diyor ki az önce de ifade ettim. Bütün ümmetin faziletinde icma ettiği birisi. Hiç hakkında en küçük bir olumsuz ifade yok. Kaynaklar diyor ki Ata bin Ebi Rabah'ın doğuştan getirdiği 6 tane yaratılış özelliği vardı. Birisi bir gözü kördü Ata bin Ebi Rabah'ın. Ömrünün sonunda öbürü de kör oldu.
Allah Allah.
İkincisi bir ayağı topaldı. Sekerek yürürdü. Üçüncüsü bir kolu sakattı, kullanamazdı. Dördüncüsü sırtında kocaman bir kamburu vardı. Beşincisi derisinin rengi kapkaraydı, zenciydi. Yani evet. Evinde böyle iyi bir zenciymiş yani, evet, kapkara hakiki. Gece feneri. Evet. Ve altıncısı da burnu böyle basıktı, burası dümdüzdü. Böyle bir insan, düşünün şimdi, bu ümmetin fazileti, zühdü, ilmi, takvası, otoritesi konusunda icma ettiği bir insan. Konuşunca otorite olarak konuşuyor ve herkes önünde edeple, saygıyla eğiliyor.
İslam'ın ne insanlara ne kadar değer verdiğini.
Evet. İşte hani günümüzde insanları kategorize ediyoruz. Özürlü diyoruz, yok olmadı, bunu kaldıralım, engelli diyoruz vesaire diyoruz. Evet. Onları kategorize ediyoruz, onlara şefkatli davranın diyoruz. Bizzat bunları yaparak aslında biz bu ayrımı yapıyoruz. Hiç
adını bile almaya gerek yok yani.
Tabii. Bakın şimdi Ata bin Ebi Rabah deyince özel olarak oturup hayatını okumazsanız eğer, onun bu vasıflarına dair size bizim kaynaklarımız bir şey söylemez.
Evet.
Çünkü böyle bir ayrımın Müslümanın zihninde bir yeri yok çünkü.
Çünkü hepsi dünyada kalacak bunlar. Tabii. Yani ahirete gidecek şeyler değil yani. Bunlar hepsi dünyada kalacak.
İşte modern hayat insanlara fizik özellikleri, maddi ya arızi durumlar daha doğrusu, bunu dikkate alarak değer verdiği için bu şeyler öne çıkıyor. Çok fazla görünür olmaya başlıyor. Yani fizik olarak çok güzel, mükemmel bir insanın bu toplumda durduğu yere bakın. O onun zati değeri değildir aslında.
Tabii.
Bir de işte bu türlü özellikleri bulunan insanlara bakın. Toplumun bunları koyduğu yere bakın. Bu da onun zati özelliği değildir.
Evet.
Bunlar hep arızıydır.
Ata bin Ebi Rabah bu konuda bir kilometre taşıyan.
Evet, evet. Böyle sadece Ata bin Ebi Rabah değil, sahabe içinde, selef içinde çok böyle bizim engelli dediğimiz türden insanlar var. Çok fazla geçiyor.
Çok mücahit zaten hocam. Tabii. Yani mutlaka cihatta bir taraflarına.
Yara almış, burnu kesilmiş, tabii, gözü kör olmuş, kulağı kesilmiş, kolu bacağı kesilmiş böyle insanlar. Çok...
Hocam bir toparlayalım, vaktimiz doldu ama. Yani evet, bir yarım dakikada şöyle bir toparlarsak.
Şimdi bu Ata bin Ebi Rabah'tan gelen bir rivayet var. Bu rivayet üzerinde çok konuşmamız lazım. Bu önemli bir mesele.
Bir dahaki inşallah herhalde bir dahaki derse
kalacak. Bir dahaki kalacak. Derse kalsın bu isterseniz.
Evet hocam. Yani biz en son kıymetli dinleyenlerimiz Amentü Hassasiyeti programı burada bugünlük sona eriyor. Allah'ın hızlanı Rabbimizin tevfikini bizim üzerimizden çekmesi, bizi kendi halimize bırakması. Hocamın tabiriyle bu insan otomatik olarak şeytanlaşır veya şeytana evet. arkadaş olur. Rabbim bizleri bundan muhafaza eylesin Amin. İnşallah. Amin. Cümlemize tevfikini refik eylesin.
Amin.
Şimdilik Amentü Hassasiyeti programına burada son veriyoruz. Bir dahaki Amentü Hassasiyeti programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.